bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Düşünce Tarihi 1. Cilt Afşar Timuçin Gerçekçi Düşüncenin Kaynakları Bulut Yayınları Genişletilmiş 5. Baskı 2004 İstanbul 6 Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Eylül 2005. Okuyan Sema Kendir. Giriş 1. Her düşünce çabası gerçekliğin bilgisini öngörür. Düşünmek gerçekliğin ortasına dalmaktır. Gerçekliğin dışında bir gerçeklik olamayacağına göre bilgi gerçekliğin bilgisi olacaktır. Gerçeklik bizim için nesnelliktir. Ya da gerçeklik bize kendini nesnelde açınlar. Gerçeklik öznelliğimiz karşısında nesnelleşir ya da nesne değeri kazanır. Nesne bir bilebilene açılan bir bilinebilendir. Öznelliğimiz nesneyi belirleyerek bilgiye doğru adım atar. Amaç öznenin koşullarına göre gerçekliği öznede görünür kırmaktır. Amaç tüm nesnel varlığın doğru olarak anlaşılmasıdır. Sorun özünde bir yöntem sorunudur. Gerçek olanı gerçek olmayandan ayırabilmek, gerçekliğin bilgisine nerede, nasıl, hangi koşullarda ulaşılabileceğini bilmek gerekir. Bu da bilimlerde, sanatlarda ve felsefede konunun ve yöntemin doğru olarak konulmasını gerekli kılar. Her gerçek düşünce çabası konu ve yöntem ikilisi üzerine temellenir. Konu ve yöntem belirgin değilse düşünce de belirgin değildir. Düşünce dünyası tehlikelerle doludur. Gerçek olanla gerçek olmayanı birbirine karıştırma tehlikesi her zaman vardır. Gerçeklik görünen şey olmaktan çok görünebilen şeydir. Gerçeklik kaba görünümleriyle aldatıcıdır. O en azından ilk bakışta ya da her bakışta gördüğümüz şey değildir. Gerçeklik bir bütün olduğuna göre gerçekliğin ardındaki gerçekliği bulmaya çalışmak bir aldanış olacaktır. En azından şu an her şeyi göremediğimiz doğrudur. Ama bu bizim için sonsuza kadar görünmez kalacak bir şeylerin var olduğu anlamına gelmez. Bakış açımız ne olursa olsun gerçeklik bir bakışta kavranılmayacak kadar karmaşıktır. Karmaşıklık dağınıklığın bir yansıması değil, çeşitliliğin bir görünümüdür. Gerçeklik parçalılığıyla ve değişkenliğiyle karmaşıktır. En azından zihnimiz bunu böyle kavrar. İnsan zihnine her şey zamansal ve uzamsal çeşitlilikte görünür. Bu çeşitliğin sezilebilen bütünlüğü ve bilinebilen yasaları vardır. Bilginin düzenliği bu yasalarla sağlanmıştır. Bilginin yanlışları çağrılayan karışıklığı gerçeklikle aramızdaki bir bağlantı kopukluğundan gelir. Bilinç nesnel karmaşıklığı kavrayamadığı zaman ya da bir şeyi karmaşıklıkta bir yalınlık olarak göremediği zaman karışıklığa düşer. Yanlış bilgi bu karışıklıktan doğar. Bilinç düzeyinde hiçbir şey verilmiş değildir. Yanılgı her zaman olasıdır. Algı bilgi için yeterli olamaz. Gelişmiş bir bilinç dolayısıyla dikkatli bir düşünsellik sağlıklı bilginin güvencesidir. Us dünyaya gelişle ilk deneyimlerini yapıp ilk ilkelerini sağlar. Böylece etkinlik kazanır. Onun ilkeleri edinilmiş ilkelerdir. Onda önceden verilmiş olan ya da edinilmiş olmayan hiçbir şey yoktur. İlkelerimiz doğa yasalarının yansısı gibidir. Belli yasaları olan bir dünyada belli ilkelerimiz olması doğaldır. Usumuz dünyayla ilk ilişkilerinden giderek ilk bilgilerini elde ederken ilk ilkelerine ulaştığında gerçekliğin bütünsel bilgisine varmasını sağlayacak donanımı elde etmiş olur. Onun edindiği ilk ilke, en temel, en belirleyici ilke, özdeşlik ilkesidir. Bunu da o, zamansal ve uzamsal çeşitlilikte benle başkası ayrımının belirginliğinden elde eder. Giderek us, dış dünyayla ilişkisi içinde kendini örer ya da var eder. USU'muzun insan olma koşulları içinde gerçekleştirdiği dünya deneyleri ve onlarla elde edilen ilkeler ya da daha doğrusu ilk ilkeler bilginin oturacağı temeli verse bile bilgi edinme yolunda her türlü güvenceyi sağlamaz. İnsan tek başına büyük bir bilgi genişliğine ulaşamaz. İnsanın en önemli yanı bilgi taşıyabilme ve bilgi aktarabilme gücüdür. Bilgi edinmede tek kişinin gücü son derece sınırlıdır. Bilgi dünyası bir kalıtlar ve ortaklaşmalar dünyasıdır. Kendimizi bir kalıtın içinde bulmuşuzdur. Her birey bu 30-40 yüzyıllık kalıttan şu ya da bu anlamda istediği kadar yararlanır. Bu bir evrensel kalıttır ya da kalıtlar bileşiğidir. İnsan türünün özellikleri çerçevesinde bizim olmuştur. Onu biyolojik bir temele dayalı toplumsal bir edinim olarak düşünmek gerekir. İnsanın geçmişi onun toplumsal bütünlüğünde anlatımını bulur. Bir başka deyişle, insan bilgisi bir bütündür. Toplumlar ve bireyler için ya da yerler ve zamanlar için değişik özellikler gösterse de, tüm tarihselliği içinde bütün bir insanlığın bütünsel ürünüdür. İnsanlığı tam olarak ancak bütünlüğü içinde açıklar. Gerçek kalıt ortamını kitaplıklar, müzeler, yapılar, yapıtlar oluşturur. Bu evrensel kalıt insanlığın ortak bilincidir. İnsanoğlu durmadan geleceğe bilgi aktarır, deneyimlerini ya da bilgilerini başkalarına çeşitli araçlarla sunar. Bu araç bir bakış da olabilir, bir söz de olabilir, bir yazıt da olabilir. Bir roman da, bir tarih kitabı da, bir müzik parçası da olabilir. Her birey kendi yaşı kadar değil, atalarının varlığı kadar dünyadadır. Bireyin varoluşu ölümüyle bitmeyecek, başka bireylerin giderek toplumun, giderek insanlığın varlığında sürecektir. Dünyaya çıplak gözle bakmak durumunda olduğumuz o eski zamanlarda gerçeklikle ilgili bilgilerimizin çoğu gerçeklikten bir şeyler duyursa da gerçekliğe tam tamına uymuyordu. Bu ilk bilgilerimizi ya da eski bilgilerimizi daha çok sanılar oluşturuyordu. Gerçekliği doğru olarak kavrayabilmek, yanılsamalardan geçerek gelişmiş bir bilgi birikimini ve bu birikimin ışığında yapılmış bazı araçları gerektirecekti. Dünyayla aramıza koyduğumuz araçlar, örneğin dürbün, bize gerçekliğin yüzlerini daha doğru gösterirken, sağlam ön bilgilerimiz bize gerçekliğe yönelmede güvenli tutumlar sağlar. Gerçekliğe araçsız ve ön bilgisiz, yani donanımsız yöneldiğimiz zaman, imgelem usun önüne geçer, o zaman bilgiyi alabildiğine düş katılır, o zaman her şey olmadık renkler ve biçimler altında alabildiğine çekici görünür. Gerçekliğin üzerine çok zaman sanılarımızla ya da dileklerimizle kalın örtüler örteriz. Gerçeklikle bağlantısı olmayan düşünce ya da nesnesi nesnel olmayan düşünce boş düşüncedir. Gerçekliğe yönelmeyi bilmek gerekir. Ona hem olabildiğince yakından hem belli bir uzaklıktan bakmayı bilmek gerekir. Araç burada çok işimize yarayacaktır. Toprak altından gün ışığına çıkmış çömlekte bir araçtır. Araç bizi görünmeyecek kadar büyük ya da görülemeyecek kadar küçük olana ulaştırır. Birçok büyüğü ve birçok küçüğü görebilmemizi sağlar ya da bizi aşan büyüklükleri ve küçüklükleri insan boyuna indirger. Bir şeyleri insan boyunda kılmayı araçla sağlarız. Nesneyle aramızda her zaman bir kavrama uzaklığı bulunmaktadır. Sanatsal, felsefi ve bilimsel bakış belli bir uzaklıktan bakıştır. Çok yakınımızdakinde, çok uzağımızdakinde göremeyiz. Öte yandan, gerçekliğin kayganlığı bakışın keskinliğini ve çok yönlülüğünü gerektirir. Bir nesne birçok yanından ya da her yanından görülebildiği zaman nesnedir. Gerçek anlamda nesne sanıların dışında görülmeye açık olan şeydir. Bunun için her yönden bakmayı bilmek gerekir. Görmek için değişik açılara yerleşmek gerekir. Bunun içinde belli bir açı olma zorunluluğu vardır. Çıplak gözle görebileceğimiz her şey her anlamda insan boyunda olan şeydir. Ancak varlık tümüyle insan boyunda öğelerden kurulmuş değildir. En çirkin kentler bile uzaktan güzel görünür, en büyük güzelliklerin bile çok yakından bakıldıklarında uyumsuz yanları vardır. Güzel görünüm çok zaman yanıltıcıdır. Gerçeği görmek, her şeyden önce nerede duracağını iyi bilmekle olasıdır. Kendi boyumuzdaki bir şeyi de, örneğin bir insanı da çok yakından ve çok uzaktan iyi göremeyiz. Doğruyu aramanın uzun serüveni acelesi olanlara sıkıcı ve hatta anlamsız gelecektir. Altın arayanlar çok kazar, az bulurlar der Heraklitos. Yalanın cennetleri doğrunun cehennemlerinden daha sıkıntılıdır. Gerçekliğin ağırlığı düşle dengelenir. Her zaman düşler vardır. Bizi doğruya götürecek yolun çıkış noktasını oluşturan düşler, yalanlar içinde yaşamanın uyutucu koşullarını da oluştururlar. Düşler çok zaman gerçekler gibi yansır ve gerçekler gibi yaşanılır. Düş ve düşlem, olduklarımızdan çok olamadıklarımızı, elde ettiklerimizden çok elde edemediklerimizi gösterir. Düş ve düşlem, özellikle düşlem, düşe göre düşlemde bilincin doğrudan doğruya katılımı daha çoktur. Yoksunluklarımız karşısında soluk almamızı sağlar. Düşler bizi doğrudan kendi ruhsal gerçekliğimize bağlarlar ve kişiliğimizin renkleri onlarda ortaya çıkar. Ne düşler vardır, en güzel gerçekler bile hiç kalır yanlarında. Gerçeğin renkleri ve biçimleri, düşlerin az çok yapay renkleri ve biçimleri kadar çarpıcı değildir çok zaman. Düşten gerçeğe ulaşılır ama düş gerçek değildir. Gerçekliğin yerini de tutamaz, ancak gerçekliğin yerine iğreti oturabilir. Bir sevgili imgesi bir sevgilinin yerini ne kadar tutabilir ki? Gerçekliğin yerine konulmuş düş, ruhsal yaşam için yıkıcı bir etkendir ya da ruhsal sakatlığın bir belirtisidir. Her düşte gerçekler billurlaşır. Düş gerçek olmasa da düşü gördüren gerçektir. Düş yaratıcıdır. Geleceği olası kılan tek kaynaktır. İnsanoğlu yarınını önce düşlerde kurar. Düş kurmak bir bakıma deney yapmaktır. Truva atı kocaman bir düşün ürünüdür. Şair Teokritos, Yunanlar Truva'yı deneye deneye aldılar der. Öte yandan Truva savaşı olmamış da olsa olmuştur. Kahramanları bizler kadar gerçektir. Mısır taşlarında karşımıza çıkan dev insan dışın değil insanı dile getirir. Atina'yı koruyan Athena'da, Efesos'u koruyan Artemis de bizdendir. Ama her zaman düşü gerçekten ve gerçeği düşten ayırmak gerekir. Düş bir gerçeklik taşıyıcısı, bir gerçeklik tasarısı olduğu zaman önemlidir. İnsanlar çok yerde düşlerinden giderek cennetler ve cehennemler kurdular, yapay dünyalar düşündüler. Bir bakıma insanın kendinden kaçışı, bir bakıma insanın kendine yönelişiydi bu. Ayrıca nice insan düşlerin kurtarıcılığına sığınmıştır. Gerçekliğin ağırlığına dayanmak zor olduğu gibi, gerçekliğin ortasında düş kurmadan uyuyup kalmak da olanaksızdır. Düş aynı zamanda bir kaçış yeri ya da kaçış kaynağıdır. Kaçış yaşamın gündelik görünümlerindendir. Düşlerde de, düşüncede de bol bol yansır. İnsanlığın kalıtçıları gerçekliğe her zaman deşici, ayıklayıcı, ayrıştırıcı bir gözle bakmalıdırlar. Düşler dünyası uzun süre kalmak için değildir. 2. Gerçeklik öncelikle toplumsaldır. İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplumsallık insanın en eski yaşam koşuludur. Aristoteles insanı bir zoon politikon olarak belirliyordu. Aristoteles'in pek güzel gördüğü şey, insan bireyinin zorunlu toplumsallığıydı, toplumsallığı gerektiren güçsüzlüğüydü. Belli ki insan doğada kendini ancak toplum koşullarında yaşayabilecek bir varlık olarak kurmuştu. Bir başka deyişle, insan bu güçsüzlüğünü doğada varlığını oluştururken var etmiştir. Onun güçsüzlüğü doğayla ilişkisinin biçiminden doğma bir sonuç olmalıdır. O durumda insan bireyinin tek başına yaşaması olanaksızdı. O yaşamını ancak başkalarıyla birlikte, başkalarına sıkı sıkıya bağlanarak sürdürebilecekti. Doğada toplumsal yaşam örneklerinden hiçbiri insanınkine benzemez. İnsan en yetkin toplumsallığın yaratıcısıdır. İnsanoğlu toplumsallığa zorunlu olduğunu zaman zaman unutmuş, unutmak istemiştir. Kendini bireyselliğin sınırlarına kapamak istemiştir. Bu kopma eğiliminde boş bir güven gizlidir. Bu boş güveni sağlayan da gene toplumsal yaşamın kendisidir. Birey yalnızlık düşlerini toplumsal güvenceler içinde kurar. İnsan yaşamında her şey ancak toplumsal boyutlarıyla, toplumsal uzanımlarıyla vardır. Toplumsallık insan yaşamının kalıcı ve temel bir niteliğidir. Birey toplumsaldır ve onun her davranışında bu özelliği yansır. Düşüncede de, eylemde de toplumsalın sınırlarını zorladığımız zaman bizi yanılgı ve düş kırıklığı bekler. Her çabamız toplumsallıkta doğrulanabilir. Yalıtık insan imgesi gerçeklikte karşılığı olmayan bir imgedir. Bu yüzden sanatçının ve düşünürün, sanat toplum bilimcisinin ve düşünce toplum bilimcisinin başlıca ilgi alanı toplum olacaktır. İnsan yaşamının ve her türlü insan ürününün toplumsallığı düşünürü zorunlu olarak düşünce toplum bilimine, sanatçıyı da sanat toplum bilimine yöneltir. Bu arada sanat toplum bilimini doğruca düşünce toplum bilimine bağlar, düşünce toplum bilimini sanat toplum bilimine bağımlı kılar. Kültürün başlıca üç alanında, felsefede, bilimde ve sanatta insan emeğinin anlamını ancak toplumsal koşullar çerçevesinde doğru olarak kavrayabiliriz. Her düşünür, her bilim adamı, her sanatçı kendi düşüncesinin, kendi sanatının toplum bilimcisidir, öyle olmak zorundadır. Her düşünür, her bilim adamı ve her sanatçı ortaya koyduğu ürünün kaynaklarını, nereden geldiğini ve nereye döneceğini bilmediği zaman eksiklik alır. Onun ustalığı biraz da düşüncede sanatı ve sanatta düşünceyi görebilmek, bulabilmek, sezebilmek olacaktır. Düşünce sanatta özgül anlatımını bulur. Sanat genel biçimsel görünümlerinin dışında tümüyle düşünselliğe açılır. Bilimsel düşünce olsun, felsefi düşünce olsun sanatı kendi açılarından açıklamaya yönelirken, onun derinliklerinde daha genel, daha kavrayıcı, daha sezgisel ölçülerde kendi benzeyenlerini bulurlar. Sonunda düşünce de bir sanattır ve sanat da bir düşüncedir. Bu yüzden düşünce toplum bilimi ile sanat toplum bilimi bir şeyin iki yüzü, iki ayrı görünümü gibidir. Birini öbüründen ayırmak olası değildir. Sanatın kökeninde düşünce vardır. En azından sanat düşünceyle gerçekleştirilir. Düşünce yalnızca düşünce yapıtlarında kendini göstermez, sanat yapıtlarında da dışlaşır. Sanatçının iyisi düşünürdür, düşünürün iyisi sanatçıdır. Bu yüzden her sanat toplum bilimcisi zorunlu olarak bir düşünce toplum bilimcisi olmalıdır. Düşüncenin kaynaklarına inmeden sanatı, sanatın kaynaklarına inmeden düşünceyi kavrayamayız. En azından bir çağda etkin olan düşünceyi kavramadan o çağın sanat ürünlerini kavramak olası değildir. Bir çağın sanatını kavramadan onu salt düşünce düzeyinde anlamaya çalışmak da bizi eksikli bırakacaktır. Ne var ki bu kavrama çabası gelişigüzel bir araştırma ile eş tutulmamalıdır. Bu kavrama ilkeli bir kavrama olmalıdır. Kurallara göre gelişen, bir dünya görüşüne göre biçimlenen bir kavrama olmalıdır. İlkeler bize çıkış noktalarımızı ve varış noktalarımızı duyurur. İlkeler öylesine kapalı, gizli, görünmez, bireye özgü, bilinmeyen şeyler değildir. Pascal'ın pek güzel belirlediği gibi, ilkeler herkesin kullanımına açıktır, herkesin gözü önündedir. Zaten yapılan işte ya da hatta ortaya konulan yöntemde ilkeler rahatça görülebilirler. Bu yüzden her şey gibi ilkelerin de toplumsal kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. İlkeler bizi kurallara birlikte amaca ulaştırır. Böylece ilke yöntemli düşüncenin bir yüzünü oluşturur diyebiliriz. Düşünsel araştırmada da, sanatsal araştırmada da bize dizgeci bakışı sağlayan ilkedir. Bu yüzden onu eylemin temeli ya da kaynağı olarak görmek yanlış olmaz. İlkelere dayanmayan bir eylem, belirsizlikte ya da gelişigüzellikte boğulup kalacaktır. İlkeyi aynı zamanda bir devindirici güç, bizi eyleme yönelten bir itki olarak düşünebiliriz. O bir çıkış noktası olmakla bir neden görünümündedir. Bu arada bize bir amacı, bir sonucu duyurur, amacın ya da sonucun taslağı görünümündedir. İlke yönetici fikirdir, gelişimler ona bağlanacak ve ona göre biçimlenecektir. Öyleyse o bir kurucu ve belirleyici öğedir. Aynı zamanda bir varsayımdır. Belki de bırakılması gereken bir şeydir. Onun bırakılıp bırakılmayacağı iş sırasında anlaşılacaktır. Yöntemin özünü oluşturan ilke, yöntem değişikliğe uğrarken onun da değişebilir ya da yeni bir ilkeye dönüşebilir. Buna göre düşünceyle ve sanatla ilgili her araştırma, yöntemliliği gerekli kılarken ilkelere dayanmak zorundadır. Özetle, ilkeler bize çıkış noktalarımızı bir imgeden ya da bir tasarımdan bir buluşa, bir öngörüden bir saptamaya, bir esinden bir sanat yapıtına ulaşmamızı sağlarken, tek kişilik dünyamızdan koskoca bir topluma, koskoca bir insanlığa açılmamızı da sağlarlar ve bu açılmanın dayanaklarını verirler. İlke bir başlangıç noktasını bir varış noktasına kavuşturur. Çıkışla birlikte amaç belirir. İlke ilk adımı sonraki adımlara bağlar. Giderek onda varılmak istenilen yerin ilk biçimi görünür. İlkeler tutum ve davranışlarımıza yön verirken bize uyulması gereken koşulları da duyururlar. Bu koşullar kurallarla açıklanacaktır. İlke ne ölçüde çıkış ve varışla ilgili ise kural da o ölçüde ikisi arasındaki gerekliliklerle ilgilidir. İlkeli bir davranış kuralları gereksinir, kurallardan giderek gerçekleşir. Kurallar ilkelerin uygulamadaki karşılığı gibidir ya da uygulamayı güvence altında tutan açılımları gibidir. Aristoteles ilkeyle ilgili olarak Metafizikasının 5. kitabında 1. bölümde şunları söylüyordu. İlke önce şeyin deviniminin çıkış noktasıdır. Örneğin çizginin ilkesi, yolun ilkesi bu çeşit ilkelerdir. Böyle bir ilkeye öbür uçta bir başka ilke karşılık olur. İlke aynı zamanda her şeyin en iyi çıkış noktasıdır. Örneğin bilimde bile bazen nesnenin başlangıcıyla ve ilk kavramıyla değil, incelemeyi en iyi kolaylaştırabilenle başlamalıdır. İlke aynı zamanda oluşumun ilk ve içkin öğesidir. Bir geminin omurgası ve bir evin temeli gibi. İlke aynı zamanda oluşumun ilkel olan ama içkin olmayan nedenidir. Devinimin ya da değişimin doğal çıkış noktasıdır. Örneğin çocuk ana ve babadan gelir, kavgada kötü sözden, tasarlanmış istemiyle kötü söz söyleyeni eyleme iten ve değişini değiştiren varlık da ilke diye adlandırılır. Bundan başka bir şeyin bilgisinin çıkış noktası bu şeyin ilkesi olarak adlandırılır. Öncüller göstermelerin ilkeleridir. Nedenler de ilkeler sayısınca anlam kazanır çünkü bütün nedenler ilkedir. Demek ki bütün ilkelerin ortak özelliği varlığın, oluşumun ya da bilginin türemiş olduğu kaynak olmaktır. Ama bu ilkelerden bazıları içkindir, bazıları dışsaldır. Bu yüzden bir varlığın yapısı bir ilkedir. Öge, düşünce, seçim ve biçimsel töz de ilkedir. Sonuçsal nedeni de buna eklemek gerekir. Çünkü birçok şey için bilginin ve devinimin ilkesi iyi ve güzeldir. Kurala gelince o bize doğrudan doğruya belli bir yönelimde uyulması gereken noktaları formüller olarak verir. Kural gidişi güvence altına alan ya da alacağı düşünülen koşuldur. Kural koymak gidişi koşullandırmaktır. Koşul olma özellikleriyle kurallar yöntemin ana çizgilerini oluştururlar. Ahlakın kuralları da, bilimin kuralları da, sanatın kuralları da, genel olarak kurallar da bizi davranışlarımızda bağımlı kılarlar ve kendilerine bağımlılandığımız ölçüde amacımıza ulaşmamızı sağlarlar. İlke ile kural arasındaki ayrım başlangıç koşuluyla gidiş koşulu arasındaki ayrımdır. Bir tüccar, ilkemiz çok para kazanmak, kuralımız güler yüz dediği zaman kavramların özelliği açısından doğru bir belirlemede bulunmuş olur. İlkeler gibi kuralların geçerliliği de her zaman tartışmaya açıktır. Onların kesinliği ancak varsayımsal düzeydedir. İlkeleri ve kuralları yasalardan ayıran bu varsayımsallık özelliğidir. Doğadaki belli ilişkileri belirledikleri ölçüde tüm yasalar zorunluluğun koşullarına uyarken, hukukun yasalarını da içine alacak biçimde tüm kurallar gerekliliğin koşullarına uyarlar. Evet, burada hukukun yasalarıyla doğa yasalarını ayrı tutmak gerekir. Hukukun yasaları özünde birer kuraldan başka bir şey değildir. Onlar koşullara göre konulmuşlardır ve konulmuş oldukları sürece, kaldırılmadıkları sürece yasa gibi belirleyici olacaklardır. Doğanın yasaları zorunlu yasalardır. Onlar bizim koyduğumuz şeyler değildir. Onlar olsa olsa bizim gördüğümüz, ortaya çıkardığımız şeylerdir, ilişkilerdir. Onlar bir ilişki olarak her zaman vardır.